Yani esas nereden vardık ona? Şundan vardık. Asya'da, Çin'de, Hindistan'da durum biraz daha farklı ama Çin'de imparatorun istenci, herkesin istencinin üstünde ve o istenci hani şey dedik, sensörler var. Onlar soru kınayabiliyorlar. Onları kınama istenci sıfıra indirgemiyor ya da ortadan kaldırmıyor ya da onun üstüne geçirmiyor. Yani sadece kınıyorlar. Ama yine o kınayan sensör imparator tarafından öldürülüyor. İmparatorun istenci, bir kişinin istenci egemen. Geri kalan herkesin istenci ona alt güdümlü. Bunu kabul ettiğimiz anda, yani bu çıkış ilke, bunu ilke olarak aldığımız anda devlet yapısı, anayasa, ailenin içindeki durum vesaire, yani bütün geri kalan kültür o ilkeden çıkarsanabiliyor, açılmanabiliyor. Yani sen imparatorsun ve imparator şey değil, kötülüklerin odağı değil. İmparator tek istenç ve o istenci en iyi biçimde uygulamak istiyor. Yani imparator şey, bilge, burada övgüler vardı imparatora yönelik olarak, eğer hatırlarsınız. Yani onları ne yazık ki unutuyoruz ve şeyi, tablo siliniyor o zaman, zayıflıyor. İmparator bilge, imparator iyiliksever, hayırsever, adil, kimseye karşı haksızlık yapmıyor, kimseye karşı kötülük yapmıyor ve bütün halkının hayrını düşünüyor, iyiliğini düşünüyor. Ama o istencin, o bu karakterdeki bir imparator yine de şey, monarş ve yani teker bütün istençleri kendi altına alabiliyor. Yani geri kalan herkes onun karşısında köle. Osmanlı İmparatorluğu'nda da benzer bir şey var. İmparatorun istenci Avrupa'da da vardı. Bu sadece Çin'e özgü bir şey değil. Ama aradaki monarşiler böyle. Ve yani Avrupa'daki monarşlar niye Çin'deki gibi sürmediler? Çünkü Avrupa'dakiler Çin'deki kadar sağlamlaşmadılar ya da daha çok etkileşim içindeydiler. Yani Çinliler kuzeydeki Mançuları ve şeyleri durdurdular, Tatarları. Ve onları dengelemeyi başardılar bir şekilde. Yani onları, onlar tarafından yok edilmediler.
Menfaate dönük bir istenç yok. O da bir şartlanma olduğu için böyle bir düşünce de gelişmiyor.
Evet, yani şimdi imparatorun istenci şurada yazıyorduk. Şimdi buralara baktınız herhalde. Şeye geldiğimiz zaman, şimdi istencin olmaması şu anlama geliyor. İstenç, baştan şey, imparatorun istenci tek istenç. Geri kalan istençler, uyruklar, uyruk demek yani sadece üye demek, şeye, devlete ait demek. Devletin özgür yurttaşı demek değil. Teba ya da uyruk, fark etmez. Şimdi çıkış noktamız bu. İstencin, yani devletin şey olması, monarşi olması, tekerlik olması. Monarşilerde duyunç, bireylerde duyunç yok mudur? Ya da bir yerde monarşi varsa orada bireyler duyunçsuzdur. Genellemesini yapabilir miyiz? Ya da o çıkarsamayı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çünkü şeyde bireyler, yani kişiler daha doğrusu. Burada birey dediğimiz zaman özgür birey olarak anlaşılmamalı. Bir Çin İmparatorluğundaki bireyler, tekiller her neyse, bunların kendi istençlerinin olmaması onların duyunçlarını şey yapıyor, etkisiz yapıyor. Çünkü yapmaları gereken tek şey imparatorun istencini yerine getirmek.
Duyunca gerek kalmıyor.
Evet. Yani onu yargılaması, imparatorun istencini yargılaması, duyunç yargıçtı. Onu düşünebiliyor muyuz? Duyunç yargıç. Ve sen imparatorun uyruğuysan, imparatorun istencini yargılayamazsın. O zaman o yargıda bulunamıyorsan açıkça duyunç işlevin yok demektir. Yani duyunçsuz oluyorsun.
Aslında duyunç belki de var da hani eyleme dönüştürmediği
tabii ki. Için. Duyunç potansiyel olarak var. Ha, potansiyel ama açılmıyor.
Açılmıyor yani. Eyleme dönüşmüyor.
Evet. Etkinleşmiyor. Güzel. Etkinleşmiyor. Yani pasif kalıyor.
Peki yurttaş toplumu ortaya çıkana kadar hep böyleydi demek gerekmiyor mu o zaman?
Aynen.
Her yerde.
Çok doğru. İşte yani burada gerçekten bu noktaya gelmemiz bir seneye patladı. Rusya tarihi ikiye bölen bir bildirimde bulunuyor. Yani bütün her şey Rusya'nın başının altından çıkıyor demiyoruz. Yurttaş toplumu ya da modern toplum Rusya'nın keşfi, icadı değil. Rusya'ya yaklaşırken onun şeyi de var. Montesquieu'da falan ön haberleri de var. Yaklaşım ona ya da Yunan şeyinde, klasik kültüründe şey bulunabilir. Yani yurttaş toplumunun bir ön modeli. Mesela Atina'da falan orada herkes yurttaş, köleler dışında ya da belli dışlamalar dışında. Ama Yunanlarda henüz şey yok. Tüm insanlar özgür, doğar bilinci yok. Rousseau'nun bilinci, Rousseau'nun deklarasyonu yani o çok net bir şey. Herkes özgür, doğar. Sonradan zincire vurulmuştur diyor. Yani o şey çok gerekli bir şey değil. Ama önemli olan herkesin özgür doğması ve bu evrensel özgürlük şeyde yurttaş toplumu için gereken kavramsal altyapı. Bu bilinci alan bir kült toplum kendine şey yapar.
O,
tebaa olmaktan çıkartır, yurttaş toplumuna çevirir. O zaman yasalarını kendi yapmaya başlar.
Militarist toplumlarla, teokratik toplumlarla bu gruba girmiyorlar.
Girmiyorlar. Bunlar yurttaş toplumu değil.
Hayır, yurttaş toplumu değil.
Tebaa. Boyun eğme. Tabii. Militaristlik dediğin, yani militarizm, Franco'ya militarizm mi diyeceğiz? 40 yıl İspanya'yı yöneten diktatör.
Veya Prusya.
Prusya'nın durumu Franco'nun durumundan farklı. Prusya'nın, Hegel'in Prusya'sında o dönemde 1700 yılları, yani 17. yüzyıl, 18. yüzyıl.
Büyük Frederick.
Büyük Frederick
evet,
II.
Zaten.
O dönemde halklar, şöyle bir şey var, ona dikkat edin. Bir halkın yasa yapması, o halkın özgür olmasını gerektiriyor. Özgür değilken o halkın yasa yapmasının bir anlamı yok. Özgürlük istencini taşımayan bireylerin yasa yapmayı istemeleri de olanaksız, anlamsız ve öyle bir durum yok. Bu şey zamanında Fransız devrimi ya da aydınlanma dönemimiz, yani aydın despotizm zamanında o zamanki halklar, örneğin İngiltere'ye bak, burada daha gelmedik oraya, o zaman daha ayrıntılı olarak çözeceğiz bir konuyu ama İngiltere'de demokrasinin gelişmesine bakarsak aşamalı bir gelişme var. Yani İngiltere'de yani kölelerin olduğu bir Roma İmparatorluğu'nda demokrasi uygulayabilir miyiz? Yani Roma'nın pleblerine, pleblere, onlara seçme hakkını versek ne yaparlar? Kullanabilirler mi onu? İsteyebilirler mi onu? Gerçi plebler ancak istiyorlar. Plebler ve patrisyenler küçük bir kentte oldukları için kendilerine aslında şeyde politik hakta elde ediyorlar. Halkın tribünleri var biliyorsunuz. Evet. O tribünler şey, son derece büyük politik güç taşıyor. Yani bütün senatonun kararlarını veto edebiliyor. Bir tribün, halkın temsilcisi, halkın sözcüsü. Ve ama orada yasamayı, yine de yasaları şey yapıyor, senato yapıyor, senatörler yapıyor. Yani patrisyenler yapıyor ve plebler ancak veto edebiliyorlar. Şey bu, Roma'nın o küçük başlangıç dönemindeki devlet işleyişinin özü bu. Şimdi İngiltere'de insanlar günde 16 saat çalışıyorlar, her şey eğitimsizler, boş inanç içindeler ya da vesaire. Yani İngiltere'nin 14, 15. 16. yüzyıllardaki nüfusu devlet yönetimi için bir İslam'da bulunamıyor, bulunmuyor ve onu yapamaz. Yani ayak takımı var. Londra'nın diyelim yarısı şey çöpçü ya da serseri vesaire, ipsiz sapsız insan. Bunlar nasıl şey yaparlar, devlet yönetirler? Anlamıyorlar bile. Yani halkın o düzeyde olması gerekiyor. O istemde, o isteği duyabilecek noktaya kadar gelişmiş olması gerekiyor. Hindistan'da şu an şeyler var. Yani kast yapıları ve o kast yapıları kendilerini sürdürüyorlar. Yani bazen devletin yukarıdan o yapıyı değiştirme girişimi bile şey yapmıyor, sonuç vermiyor. Çünkü halkın bilincinde kökleşmiş alışkanlık, töre bu yüzyıllara da yüzyıllar boyunca o şekilde sürmüş. O zaman şimdi genel olarak şey diyeyim, yurttaş toplumu ancak belli bir tarihsel aşamada doğuyor. Yani Çin'de olanaksız, Osmanlılar'da, Selçuklular'da olanaksız. Cumhuriyet döneminde bile yok. Yani Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman ya da Osmanlılar Cumhuriyete geçtikleri zaman Türkiye toplumu, köylü toplumu, yani 40 bin tane köy vardı ve nüfusun %20'si, 30'u falan herhalde en fazla şehirlerde yaşıyor. Köylüler dedik taşımıyorlar, politik bir güç taşımıyorlar. Yurttaş toplumunun üyesi değil köylülük sınıfı. Ve yani bugün yine bakın gerilik şeyden geliyor büyük ölçüde. Köylü kesimden köylü geliyor.
Köylü kesimden %25'e düşmüş en son
seçimde. Azalıyor.
Ha? %25'tir. Zorlanmıyor hakkında.
Evet. Şehirde. Ha? Daha mı yüksek?
Şehirli sayılır mı?
Sayılmaz.
İşte öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorunda. Yani yurttaş toplumuna geçiş şey değil. Böyle bir kaynama sıvıdan kaynamaya geçiş değil. Dereceli bir ısınma gibi. Şu an birkaç 10 yıl sürecek, birkaç kuşak sürecek. Bir şey dediniz?
Yani hani aynı yaşamı şehirde sürdürdükten sonra değişen bir şey olmuyor. Yani o bir gerçek bir rakam.
Tabii ki. Yani o da kentin kendine, yani kentin köylü kendine kente getirdiği zaman, milyonlarla getirdiği zaman tabii ki
İstanbul'a gelip burada 15-20 yıl yaşayıp denizi görmeyen insanlar var.
Evet. Vardır. Onlar yani yurttaş demek, yurttaş şimdi bir kavram. O kavramın realitesi yani o kavrama uygun bireyler oluşması gerekir ve süreç o yönde, ama yurttaşlık haklarını bilen, yurttaş istencini taşıyan falan bu bireyler henüz şey değil. Tabii kentlerdeki nüfusun büyük bir bölümü böyle değil ve yani yurttaş toplumu henüz şeyde, oluş sürecinde pişiyor, oluyor ve henüz olmuş diyemeyiz.
İstenç kitlelerin seçeceği iktidarlar ya da yönetimler o zaman çok uygun düşmeyecek genel kitlenin şeyine, yani özgürlük anlayışına.
Biraz daha aç, biraz daha aç. Tamam, burası şey.
Yani diyorum bu bilinçsiz özgürlük isteyincine ve duyuncuna ulaşmamış fakat seçmen olan kitlenin iktidara getirdiği ne yapacak yani?
Onlar
örtüşmeyecek yani, ideal durumuyla.
Mesela Hindistan'da bir İngiliz BBC yapımını seyretmiştim. Koca bir alan var. Orada toprak ağası var. Muhtemelen Raja. O insanın topraklarında yüz binlerce ya da belki de milyonlarca şey var. Hintli var. Bunların yaptıkları şey şu. Hindistan'da dünyanın en büyük demokrasisi. Oradan milletvekili çıkacağı zaman ya da seçim yapılacağı zaman o bölge deki insanların tümü sadece o efendilerinin dediği adaya oy veriyorlar. Bu demokrasi değil. Yani o çünkü o insanların istenci yok yine. Kendi efendim.
Çin'e baktıkça kendimize bakıyoruz. Bizde de aşiretler
diyorsa herkes.
Daha küçük
bir bakarsak. Şunu söyleyeyim, Asya'da, bütün o koca Asya'da demokrasi denilecek ya da kendi istenciyle devletine yönetme yeteneğini kazandığı söylenebilecek tek ülke Türkiye. Güzel bir deli. Ama burada da yani bunu saltık olarak almayın ya da tamamıyla bir realize olmuş ve dört dörtlük bir yapı olarak işliyor diye düşünmeyin ama... Evet. Yani bu herhalde bir şey değil. Kendimizi aldatmak.
Hı? Herkeden bunları düşününce insan artık böyle bir şey
yapmıyor. Yani o despotik kütleden Türkiye'yi koparmak kolay bir şey değil. Çünkü hiçbir Rusya o şeye ait. O despotik tine ait. İran falan görüyorsunuz. Orta Doğu, Irak. Bu insanlar kendilerini yönet. Yani bunlar köleler. Düşünün 5-6 tane Türk Cumhuriyeti var şeyde ve bunlar hepsi despotlar tarafından yönetiliyor. Yani Azerbaycan'dan Türkmenistan'a kadar, Kırgızistan'a kadar açıkça bunlar diktatör. Ya biz bunları tahayyül bile edemeyiz. Gelecek bir birey, bu üstelik bunun arkasında şey de yok, ordu falan da yok. Yani Türkiye'deki ordunun tarihsel bir karakteri var ve Cumhuriyet'ten yana, demokrasiden yana, ama bu bireyler oralarda, yani mesela Çin'de gördük, imparatorun arkasında şey yok, bir askeri güç falan yok. Bu insan istencini nereden bu kadar güçlü, nasıl bu kadar güçlü yapabiliyor?
Asker var mı? Yok.
Askerler sivillerin altında duruyor ama hepsi şey. Mandalinler imparatorun şeyinde, eğitim sisteminden geçerek yetişiyorlar. Subay mandalinler vardı. 20 bin subay, 15 bin sivil mandalin. Buradaki rakamlar yani. Şimdi bunu anlamak zor. Bir bireyin Nursultan Nazarbayev değil mi? Türkmenistan, Kazakistan'ın başkanı. Bu insan bir kişi. Bu insan nasıl oluyor da şey, bütün bir 15 milyon Kazak'a şey, kendi istancını dayatabiliyor. He? Putin, gerçi Putin'in çete olduğu, yani daha geniş bir ekibi var, destekleyenler falan, ama Putin de öyle, dediğin gibi. Putin basını denetleyebiliyor. Gazeteciler öldürülüyor. Yani şu ana kadar Rusya'da öldürülen gazeteci sayısı, ben galiba 2 sene öncesinin rakamı var bende, ya da 4 sene öncesinin rakamı var. 2 ya da 4 sene öncesinin. 260 küsürdü.
Rusya'da.
Ama ondan sonra arttı.
Zaman
10-15 yıllık bir zaman.
260 kastik.
Evet. Yani ona şeyden girebilirsiniz. Modern Teen'e girin. Modern Teen sayfasına girdiğiniz zaman en dipte, menülerin en dibinde şey var. Fenomenler var. Orada o şey var. Ayrıca Google'dan falan da bulabilirsiniz. Yani Russia, Newspaper, Man, işte suikast falan gibi şeylerle. Putin nasıl yapıyor? Bu çok önemli. Franco 40 yıl şey oldu, İspanya'nın diktatörü oldu. Salazar 40 yıl Portekiz'in diktatörü oldu ve güneyde işte Pinochet örneğin. Yani bu insanlar güçlerini nereden buluyorlar? Bazılarının arkasında ordu var, bazılarını ordu diyelim şey yapıyor. Yani var olan bir güç, fiziksel bir güç onu koruyor, kolluyor, destekliyor. Ama pek çok yerde şey yok, öyle bir fiziksel güç
yani,
yok.
İnsanlar... Bu sorun şu, insanlar neden baskıyı ve istiyorlar.
Evet, istiyorlardı. Yani onlar istemiyor da değiller. Zorla verilen bir şey değil. Genellikle istiyorlar. İspanyollar Franco'yu destekliyorlardı. Pinochet'i desteklediler. Pinochet normal olarak şey diye gösterildi. Yani Amerikalılar CIA onu aldı, getirip devletin başına koydu. Böyle sunuldu tablo ama değil. Pinochet...
12 Eylül'de Kenan Evren'i neden istediyse,
evet,
diye, onlar da aynı nedenden dolayı istiyor.
Pinochet 10 yıllarca kaldı ve Franco 40 yıl kaldı. Salazar da o şekilde. Ama Türkiye'de şey var. Yani onlarla, bunların hepsinin kendi aralarında ayrımları var ama Türkiye'deki durum daha da ayrıydı. Türkiye'de öyle. Yunanistan'da junta 7 yıl devleti ele geçirdi biliyorsunuz. 7 yıl sonra Türkiye'nin Kıbrıs harekatı nedeniyle düşürüldü, düştü ve yoksa düşmeyecekti.
Hitler bir fasistleri destekleyen,
evet,
o dönemde yaşayan kimler şimdi
kaldı. Ama
yani o dönemde yaşayan insanlar çok memnun olarak bahsediyor mesela Almanlar.
Evet, evet. Almanlar.
Arayanlar.
Şimdi.
Bunun
böyle örnekler çok da bunun
nedeni ne? Nedeni? Mesela Almanya'ya bakalım. Almanya'da Hitler geldi, Nazi Partisi devleti ele geçirdi. Ve bütün, yani pardon, ele geçirdi değil miyim? Hitler hükümete girdi. Evet. Ve Reichstag seçimle saptı, belirlenen bir kurumdu, yasama kurumu. Nazi Partisi oradaki partilerden biriydi. Ve Naziler genel olarak yasayı çiğnemediler. Yani takım illegal şeyler yapıldı. O Kristallnacht falan, o tür şeyler var. Ama onlar yine de sürecin demokratik olduğunu, olmasını değiştirmiyor. Şimdi Naziler demokrasiyi kullandılar ve
yeterli zemin denilen şey vardı.
İşte biraz önce ben bir dersi sordum. Rusya eğitimde tek diplomacı eleştiren şey düşünce gelişmiyor.
Eğitim tek diplomacı. Prusya eğitimi bilmiyorum. Yani şu an onun aynısına girmemiz lazım. Despotik değil. Prusya eğitimi 8 yıl zorunlu eğitim ve dünyada ilk örneği.
Evet.
Bütün nüfusu eğitiyorsun. Efendim?
Askerlik değilse.
askerlikte de orası şey. Yani Prusya, Prusya genel olarak şey, böyle olumsuz, yani kınanılacak ya da eleştirilecek yanı olmaktan çok övülecek ve övülecek yanı olan bir devlet olarak biliniyor.
Rusya. Ama çocukları bir dairecilik olarak eğitmeye başlıyorsunuz. Daha askeri yöntemlerle ve...
Olabilir. Tabii yani o dönemde militaristlik olabilir. Onu incelemek gerekir.
Yani. Sonra da işte çocukların hikaye kitapları bile var Almanların. Şimdi
tabii ortakta dolaşmıyor. Ama Prusya, yani hangi Prusya? Bu Prusya 17, 18, 19. yüzyılın Prusya'da. Bismarck, yani Bismarck'ın dönemi şeyden farklı. Daha öncekinden ve daha... Onları ayrıntılı olarak inceleriz. Burada önemli olan şu, Putin'in ya da Nursultan Nazarbayev'in ya da Franco'nun devletin başında teki birer monarş gibi durabilmelerinin nedeni genel halkın istencinin onları onları temsil ediyor olması ya da onları istiyor olması.
Ama işte neden istiyor konusu?
Şimdi bazı şey diyor mesela halka sorarsanız bazı şey kritik durumlarda bu durumu diyor ancak bir diktatör kurtarır diyor. Yani bir kaos varsa
bütün bu despotların işte ortak özelliği ne olabilir? Hani belki de şu var. Şimdiki zaman o yaşanılan zamanı gözden düşürüp ileriye yönelik bir umut mu vaat ediyorlar da ileride her şey daha
şu anki durum çaresiz. Yani şu anki durum çaresiz. Örneğin Türkiye'de ordu şey değil, despotik değil. Ama halk 12 Eylül darbesine destekledi %80-90 oranında. Çünkü kaos ortaya çıkmıştı ve devlet çürümüştü. Yani devleti çürüttü. Türkiye'deki yurttaş toplumunun eksikliği devlet işlemez hale geldi. Kurumlar işlemez hale geldi ve o durumda insanlar şey yapabiliyorlar. Daha Romalılar, Roma Cumhuriyeti'nde var diktatörlük kurumu. Kriz durumlarında bir kişiye 6 aylığına şey veriyorlar. Saltık yetki. 6 ay. Yani o kriz durumları diktatörleri şey yapıyor, istiyor, gerekli kılıyor. Çünkü devletin varlığı şeydi artık tehlikede. Yani halk orada demokrasi mi, diktatörlük mü ikilemine gitmeden kendi varlığını sürdürmek zorunda. Bu bir şey. Esas tüm despotların, diktatörlerin ortak temeli şu. Hiçbirinde yurttaş toplumu yok. Yurttaş toplumunun olduğu yerde despotizmin hiçbir biçimi olamaz.
Geçici bir dönem için bile olamaz.
Olamaz. Çünkü yurttaş toplumu orada olağanüstü yetkilerle donatır bir şeyi. Yani Roma diktatörü seçildiği zaman Roma Cumhuriyeti'nin yapısı değişmiyordu. O diktatör 6 ay sonra çekiliyordu. O diktatör savaşa ani karar veriyor. Bir takım önlemler için senatoyu falan bekleme gereğini duymuyor. Yani işleri hızlandırıyor. Krizi
ama
daha kolay atlatabiliyor.
Geçici bir dönem için.
Evet. Yani Roma Cumhuriyeti özel yapısını değiştirmiyor diktatörlerde bile. Yurttaş toplumu bir kriz. Yurttaş toplumu şey yapar. Yani onun şimdi İsveç'e baktığınız zaman bir savaş durumunda, nükleer savaş durumunda ya da bir işgal durumunda nelerin yapılacağı planlanmıştır. Kimin hangi görevi alacağı, devleti kimin yöneteceği, yasama, yani bunlar yurttaş toplumunun şey hazırlayacağı şeyler ve o karakterini bozmasını gerektirmiyor. Ama Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, İran bunlar yurttaş toplumu değil. Bunlar evet. Despotik toplumlar, yani özgürlük bilincinin olmadığı, bireylerin yasama hakkı yasama haklarının olduğunun bilincinde değiller. O insanlara sen, yani Türkiye'deki gidip köylüye sen yasa yapabilirsin ya da senin istencin devlette temsil ediliyor falan, bunların anlamını çıkaramazsın. Ve eğitirsen tabii ki anlar ve ama o zaman köylü olmaktan çıkar. Yani tabii ki o eğitimin de önüne geçiliyor. Egemen sınıfı ya da tutucu sınıflar, gerici sınıflar falan. Yani diktatörlüğün olanağı şey, despotik kültür.
Yani bir cevap vermek istiyorum. Bilmiyorum. Yani bu cevabın ne kadar doğru olur. Ama ben bunu şeyde yani bayağıdır Don Quixote'u çok inceliyorum. Tam da Don Quixote romanındaki olay gibi. Yani hayal verdiğiniz zaman birilerine.
Ne verdiğiniz zaman?
Hayal, umut ve hayatı rutinleşmiş insanlara idealler sunduğumuz zaman insanlar bunun peşine takılabiliyor. Yani Hitler bir ideal sundu insanlara. Onlara bir şeyler sundu ve insanlar ben buyum dedi. Yani baktığımız zaman, feodal yapıya da baktığımız zaman azıcık bir insan, bir kral, bir de altındaki işte o ruhban sınıfı bütün emeği ve bütün değeri üreten koskoca bir halkı yönetebiliyorlar. Ama nasıl yönetebiliyorlar? Araya bir şövalye kesimini koyuyorlar ve o şövalyeleri de halktan aslında yine alıyorlar ve o şövalyeye diyorlar işte sen şövalyesin de senin çok yüksek, kutsal, çok üstün şeylerin var.
Ama peki halk şövalyeler olsun ya da olmasın, halk kendi kendini yönetecek olgunlukta mı?
Halk
yani kral olmasa.
İşte halk orada baskı.
Yani halkın yönetime gereksinimi var. Şimdi Osmanlı şeyini düşünün, Anadolu'yu düşünün. Anadolu Türkmen boyları var, Rumlar var, Ermeniler var.
Evet.
Herkes var. Bu Anadolu Osmanlı İmparatorluğu kalktığı zaman, o Osmanlı İmparatorluğu olmadığı zaman bunların durumu sonsuz iç savaş.
Tam da bunu işte söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani Alman toplumu kendi durumunun ve bilincinin farkında olsaydı ona bir hayal ve boş bir hayal sunan bir bilince gidip de sarılmazdı. Yani orada bir gerçeklik ilkesi meselesi var. Toplumun gerçeklik ilkesi meselesi var. Toplum ne olduğunun farkında değil ve ona sen değerlisin, yücesin, üstünsün, bilmem nesin diyen bilince bağlanıyor.
Evet. Demagoji. Demagoji halkı, yani eğitimsiz halkı aldatmanın en iyi yolu. Ama halk eğitimli, halkın eğitimi yükseldikçe ve bilinci yükseldikçe, yani kendi istencini kavradıkça, kendi duyuncu geliştikçe devleti de gelişir.
Tersinden bakalım olaya. Hitler kalkıp onlara deseydi ki aslında şu an hiçbir şeyde değilsiniz. Üstün müstün ırk falan da değilsiniz. Siz deseydi hiç kimse Hitler'i ciddiye almayacaktı. Çünkü kimin kibrini okşarsan onun
evet. Şey yani Naziler halkı kucaklayan bir politika güttüler. Halkı kucaklamakla kalmadılar. Herbert von Karajan'ı, Heidegger'i, Heisenberg'i, Jung'u, bütün bunları da yaptılar. Daha başka pek çoklarına desteğini kazandılar, sempatisini kazandılar ve bu işte Heidegger falan bunlar da o partiye üye oldular. Yani Nazi politikası yine özel bir durum ama Almanya için şunu söyleyebiliriz. Nazilerin o iki dünya savaşı arasındaki dönemde Nazilerin Alman devletini ele geçirmelerinin olanağı, zemini, yeterli zemini diyeyim ya da demeyin hiç önemli değil, ikisi bir. Alman toplumunun yurttaş toplumu olmamasıydı. Yani İngiltere'de de, Kanada'da da, bilmem Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu Nazizm aynı şeyi gösterdi. Girişimde bulundu ve orada da, Amerika'da da var çok büyük salon toplantıları, geçit törenleri, Amerikanlı ama oralarda yok. Nazizm kök salmadı ve yenildi. Yani İngiltere'de de var Nazi hareketi. İngiltere'de de.
Ama buraya bir
o tamam Rusya'da Rusya'da gerek yok. Rusya zaten despot.
Ama ayrıca var.
Evet.
Yani ama savaştan sonra hemen toplum oldu. Yurttaş toplum oldular.
Hemen olmadılar.
Hemen olmadılar.
Bu Almanya'nın durumu şu an biraz böyle bir durum. Ne derler ona ya? Yani örtülmesi gereken bir durum ve biraz idare edilmesi gereken. Almanya egemen bir devlet değil. Almanya işgal altında bir devlet. Kendi istancı olmuyor tabii. Japonya için de aynı şey geçerli. Düşünün.
Amerika,
Fransa ve İngiltere. Japon anayasasını Amerikalılar. Orada siteri koydum. Bakarsınız göreceksiniz. Yani MacArthur'un emin olun 2-3 tane eleman, 2 tane hukuk öğrencisi varmış yanında. Onlara yazdırmış Japon anayasasını. Ve kadın erkek eşitliği konusunu da yine orduda görevli bir bayana rica etmiş. O yazmış. Japon anayasası. Bugün işleyen anayasa böyle. Bunu internette yapın. Görün. Espri değil. Abartma değil. İşin gerçeği bu. Yani şimdi anayasa, Japon anayasası ve onu imzalatıyor. Rica ile falan değil, çağırıyor Japon resmi yetkililerini savaş gemisinin güvertesine oturtuyor masaya, önlerine koyuyor, imzalayın diyor. Hıkmık, imzalatıyor onlara. Ve şu an Japonya o barbar durumdan göreli olarak uygar bir duruma geldi o anayasa sayesinde.
Japonya'nın ilk gelişmesi de 1800'lerde gene aynı sebep yüzünden. Yani bir şekilde Amerikalılar gelip dikte ettiriyorlar. Çünkü Amerikalıların şeylerini,
Evet. Kendilerini
falan öldürüyorlar. Ondan sonra öldürdükleri için de gelip orada Amerikalılar dikte ettiriyorlar. Gelip bir anlaşma dikte ettiriyorlar.
Tabii yani o Japonya, şey diyorduk, Japonya'nın ve Almanya'nın devlet, bağımsızlık, yani egemenlik aslında, burada bağımsızlık hafif kalır. Egemenlikleri kendilerinde değil. Çünkü savaştan sonra, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya işgal, Almanya işgal edildi. Doğu Almanya bağımsız mıydı?
Değildi.
Değildi. Açıkça Sovyet...
Şu anda mı işgal yapmıyorsunuz
Almanya? Şu anda da...
Üsler mi var?
Düşünün.
ABD üsleri var.
Evet, ABD üsleri, Fransa, İngiltere, Almanya'da şeyler var.
Yani,
Amerikan askeri... Amerikan 400 bine yakın. 400,
var?
Tabii. Onların da
Almanya'da
var.
Almanya'da üssü.
Yani müttefik kuvvetler ve Almanya'nın bu üç müttefik kuvvetler tarafından tabii ki belli bir plana göre yönetildi. Yani Fransızlar, İngilizler ve Amerikalılar tarafından belli bölgeler yönetildi. Yani Almanya'nın egemen olmadığını görmek bence o kadar zor değil. Yani bunu her fırsatta Almanların suratına vurmak gerekmiyor. Ama savaştan sonra insanlık suçu işlenmiş... İçinde ne kadar Nazi artığı barındırdığı bilinmeyen bir devlet var elinde ya da bilinmeyen öyle bir toplum var. O toplumu sen kendi başına bırakamazsın. Yani Amerikalılar filmler var o konuda. Yani o Nazilerin temizlenmeleri, ayıklanmaları falan ve o iş, 10 yıllar süren bir iş oldu. O süreç içinde sen Nazi Almanya'sını yenen bir devlet olsan 1945'te yenip de 1946'da ben gidiyorum sen kendini yönet der misin? Yani nüfusu neredeyse nazileştirilmiş bütünüyle. Ve Japonya için de aynı şey geçer. Bir devlet anayasasını kendi yapmıyorsa, ona hayır da diyemiyorsa ve onu kabul ediyorsa ve onu açıkça askeri güç, askeri zor koşulu altında o anayasayı kabul ediyorsa ona egemen demek şey değil, olanaklı değil. Ve Japonya'da da Amerika'nın aynı şeyi var, nüfuzu var. Evet, ama değişiyor. Yani bu bir yolu kadar kendine kullanıyoruz. Aradaki
fark
yani. Evet, eğer tabii ki bir şey ise, despotik bir şey ise, kültür ise, ki veriyorsun ve Türkiye, Osmanlı, Çin'i, doğru söylemek için de İtalyan anayasası muhtemelen daha yakındır. Yani şey diyorlar, Mussolini anayasasını aldı ya da Mussolini besaları aldı falan. Ya, almış olabilir.
Neden?
Ama bazı yasalar şeyler, Mussolini,
İtalya'dan ceza.
Cezayirsiz.
Medeni kararlar
eskiceden. Evet. O yüzden yasa almak şey değil, güç almak, yani o, herkesin yaptığı bir şey, herkesin.
Alsın da okunasın hocam.
Evet. Yani bugün Avrupa'dan geliyor yasalar. Avrupa, o her yere gidiyor. O Avrupa yasaları Polonya'da gidiyor, İtalya'da gidiyor, İngiltere'de gidiyor. Yani, ortak etmesi. Ama benim anlayacağım şey, ustalığı ve o kültüre şey, uyumu. O da işler mi işlemez mi? Yani bu da Anadolu'da evlilik, imam mükemmeliyle sürerken yasalarda şeydi, yani medeni bir taşlılık evliliği vardı ama işlemedi ve ama yine de o yasının alınması, o alışkanlığın değişmesinin bir şeyi oldu yani. Hızlandırır. Evet, başlangıcı.
Medeni Harun'un önce de mecelle vardı yalnız Osmanlı'da.
Evet.
Aynı görevi.
Tabii.
Atom bombası atmak insanlık suçu değil
mi? Yani tabii ki şimdi bu şey yasalarla falan bir ilgisi yok. Atom bombasını sonra konuşuruz. O güzel bir konu. Uzun bir konu. Saat 10-10 var. İsterseniz bırakalım. Bugün şey, biraz kopuk oldu.